A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Sedat Altan'la birlikte sunduğumuz Sevgi Dili programında bugünkü değerli konuğumuz 21. dönem Hatay Milletvekili ve TV5 Genel Koordinatörü Sayın Mustafa Geçer. Efendim hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Biz de size hoş geldik. Bizi TV5'in güzel stüdyolarında ağırlıyorsunuz. Eksik teşekkür olmayın. Ederiz. Teşekkür ederiz. Şey misafirperverliğinizden dolayı. Sağ olun. Nasılsınız öncelikle?
Çok teşekkür ederim Allah'a şükür. İyiyiz bizler. Yani maşallah. Tabii ki uluslararası sorunlar var ama inşallah
evet.
Memlekette, çevremizde, dünyada daha güzel bir barış ortamı oluşur temennisi, duasındayız.
Evet, onu her zaman yapıyoruz inşallah. Ülkemiz için de hayırlara vesile olsun.
Amin.
Müslümanların birliğine, beraberliğine inşallah giden yolda hayırlar getirsin.
Amin.
Yani inşallah.
Amin.
Sayın rahmetli Erbakan hocamızın 29 Ekim'de doğum günüydü. Biz onu kendi ekranlarımızda da andık. Sayın hocamız da andı.
Sağ olun. Teşekkür ederiz.
Kendisini muhabbetle sevdiğimiz, saydığımız ve yani hakikaten İslam'ın gür sesi olarak tecelli etmiş büyük bir insandı inşallah.
Evet, Allah razı olsun.
Sizler de tabii onun yolunda devam eden ve onun güzel simasını taşıyan insanlar olarak
teşekkür ederim inşallah.
Bu konuda yazılar da yazıyorsunuz. Özellikle birlik ve beraberlik konusunda.
Evet.
Müslümanların birliği, beraberliği, İslam birliği üzerine neler söylersiniz Mustafa Hocam?
Teşekkür ediyorum. Ben de sizler hoş geldin diyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Tabii hocamızdan da bahsettik. Allah rahmet eylesin. 27 Şubat'ta vefat etti. Tabii hoca önemli bir iz bıraktı. Yani ben şöyle yaklaşıyorum biraz olaya. Hani birlik beraberlik noktasında Müslümanların kaynağı nedir, gerekçesi nedir, zarureti nedir, gerekli midir? Yani şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Fransız İhtilali'nden sonra artık ulusal devletlerin peydahlandığı, imparatorlukların parçalandığı bir dönemde, her ulusun devleti olsun, ulusal devlet anlayışının dünyaya yaygınlaştığı bir dönemde hani o birlik beraberlik acaba neden gerekiyor diye böyle kendimize sorduğumuz zaman aslında çok gerekçeler olmakla beraber birincisi bizim İslam inancının, inancımız Rabbimizin bize bir nokta emri oluyor. Yani Ali İmran suresinde hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız diyor Rabbimiz. Yani bir noktada bu Allah'ın ipine sarılmak yani Allah'ın hükmünü içeren insanlara kıyamete kadar ve kıyametten sonra da yol gösterecek olan Kur'an-ı Kerim'in Rabbimizin iradesinden neşet etmiş vahyin doğrultusunda bir yaşam tarzı kurma adına Rabbimizin bize bir emridir aslında bu. Yani birlik beraberlik olmak. Hatta Müslümanlar Hucurat suresinde ancak kardeştir. Yani Müslümanların kardeş olduğunu. Hatta öyle bir kardeşlik ki bu biyolojik kardeşlikten de öte bir kardeşlik. Yani daha büyük, daha üst bir kardeşlik olarak önümüze çıkıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani çok hadislerinde birlik beraberliğe vurgu yapar. Müslümanların kardeş olduğunu, kaldı ki Kur'an-ı Kerim'in bizatihi pratiğini yapan Peygamber Efendimiz 23 yıl bizlere öğreten bunu bütün hayatında, hadislerinde, sünnetlerinde bize göstermiştir. Yani birbirimizi sevmemizi, yani birbirinizi sevmezseniz iman etmiş olamazsınız diyor. Çok ağır bir müeyyide bu.
Evet.
Yani bir noktada Müslümanlar birbirini sevmek zorunda. Yani bunun kaynakları ve gerekçeleri, meşruiyet kaynaklarına baktığımız zaman kitap ve sünnet olduğunu, bizatihi Rabbimizin iradesi olduğunu görüyoruz.
Evet.
Yani bundan kaçamak, yani bu ihtiyari bir şey de değil. Hani birlik beraberlik olalım, daha çok dünyadan pay alalım, ekonomik yönden daha güçlü olalım, herkesi çökertelim, istediğimiz yapalım, batı düşüncesi gibi, sömürgeci bir mantık gibi. Böyle değil bu. Bu aslında bir sevgiye dayalı, tüm insanlığın kardeş olmasını öneren bir inat sistemi ve o inat sisteminin müntesipleri olarak biz bu birlik beraberliği sağlamak durumundayız. Yani netice olarak bir Rabbimizin emridir, Peygamber Efendimizin emridir ve mantıki olarak da aklı olarak rasyonel düşündüğümüz zaman da birlik beraberliğin ne kadar büyük bir güç oluşturduğu, ne kadar büyük bir insanlar arası ünsiyet oluşturduğunu da biliyoruz. Bunun için de şu anda buna mecburuz ki son zamanlardaki eski Haçlı savaşları gibi efendim Moğol istilaları gibi İslam coğrafyası talan edilirken, yakılıp yıkılırken, paymal edilirken namuslar, şehirler, her şey. Şu anda bu çok daha bir birlik beraberliğin olması gerektiğini daha çok hissediyoruz şu anda biz.
Evet.
İşte Erbakan hocamız, hani daha önceki yıllara baktığımız zaman sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, peygamberimiz zamanında bir İslam birliği vardı. Emeviler zamanında vardı, Abbasiler zamanında vardı. Yani daha sonra Selçuklu, Büyük Selçuklu döneminde oldu. En son Osmanlı döneminde bunu tahakkuk ettiren Yavuz Selim'in işte bütün İslam coğrafyasını birleştirmesiyle beraber bir İslam birliği oluştu ve bu gerçekten Müslümanlar dünyada adaleti her tarafa yaydılar. Batı'nın sömürgeci mantığına, böyle sadece ekonomik bakan insanlara, kendinden başka insan kabul etmeyen bir yaklaşımına ve sömürgecilik bakanlığı kuran, insanları köle gibi satan bir mantığa karşı İslam coğrafyasını korumuş 1918'lere kadar, işte imparatorluk yıkıldıktan sonra İslam birliği akamete uğramıştır ve şu anda başımıza gelenlerin temelinde de bu yatmaktadır. Bunun behemal tekrar Müslümanların büyük bir sevgiyle karşılıklı inşa etmesi gerekiyor ki Erbakan hocamız da yani 20. yılda en önemli İslam birliği konusundaki fikri atmakla kalmamış. 1977'de biliyorsunuz D8 diye özellikle kalkınma yolunda olan İslam birliği ülkeler 8 ülkeyi bir araya getirerek daha sonra da D8 adı altında bu hukuki olarak da hayata geçirilmiş bir birliktelik oldu. Arkasından D60 olarak tüm İslam ülkelerini bir araya getirerek uluslararası düzeyde bir varlık, haksızlıklara, adaletsizliklere karşı bir caydırı güç olmanın hesabını yapmıştı ve bu her ne kadar pasifize edilmiş, hala D8 önemli icraatlarını yapamıyor ise de kolları, kuruluşları, kurumları, ama fikir olarak ortaya atılması bile bunun günümüzde çok önemli bir açılım diye düşünüyorum.
Şimdi o dediğiniz çok önemli değerli hocam. Biz Erbakan hocamızın hayatına baktığında şunu görüyoruz. Yani kendimiz de bizzat yaşadığımız, gözlemlediğimiz, tattığımız için söylüyoruz. Hiçbir İslami kesime karşı ön yargılı değildi. Hocamız herkesin hakkını, hukukunu savunurdu.
Eyvallah.
Yani bunu Adnan Oktar hocamız da sık sık dinlendirdi, evet, programlarımızda. Evet, evet. Ve hiç de çekinmezdi yani şu dendi, bu dendi diye. Onun haricinde yine bir İslam dünyasında bu kurtuluşun İslam birlikteliğinden geçtiğini hocamız çok iyi idrak ettiği için Erbakan hocamız bütün hayatını da buna vakfetti. Neyi gördük biz? Mesela Şii İran'da da Erbakan hocamıza aynı sevgi vardı. Ama Vehhabi Suudi Arabistan'da da o sevgi vardı. Bütün cemaatleri, bütün kesimi kucaklayıcı bir konu. Sizin de dediğiniz gibi İslam coğrafyası için tek kurtuluş olarak gözüküyor. Çünkü demin zikrettiniz, İslam dünyasında gerçekten bir harcumaç hali var. Her gün şehitler veriyoruz. Ama buna baktığımızda mesela Sayın Diyanet İşleri Başkanı da rakamları açıkladı. Bu çok mesela korkunç bir istatistik. Günde ölen ya da şehit olan 100 Müslümanın İslam coğrafyasında bu çatışmalarda 90'ını Müslümanlar birbirine karşı bu cinayetleri işliyor.
Maalesef.
Yani bu gerçekten yani çok ciddi bir konu. Özellikle herhalde Erbakan hocamızın o kapsayıcı, insanları seven uslubunu, yani sevgi dili uslubunu herhalde genel olarak biz kendi aramızdan, cemaatlerden başlayarak İslami kesimden bütün inşallah da coğrafyaya yaymalı mıyız hocam?
İnşallah. Eyvallah. Yani şimdi tabii ki hocamızın son şeyde önemli stratejik olarak belirlediği 3 ana slogan var. Milli Görüş Hareket olarak. Yani bunlardan birincisi yaşanabilir bir Türkiye. Şimdi bunu söylerken aslında nasıl yaşanabilecek? Yani herkesin inandığı gibi yaşayabildiği,
İnşallah.
Güven içinde yaşayabildiği, kardeşçe yaşayabildiği bir Türkiye özleniyor burada. Ekonomik yönden de refah içinde ve uluslararası düzeyde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak izzet ve şeref bulan bir Türkiye. Önce bunun yapılması gerekiyor. Yani önce evimizin içini bir çeki düzen vermemiz gerekiyor. Burada ne var evimizin içinde? Türkiye Cumhuriyeti'nin de yaşayan insanlarımızın yani %99 hatta 99.8 diye geçen Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı. Müslüman bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti Müslümanların yaşadığı ülke. Elbette ki bu Müslümanlar arasında bir takım fıkhi ve bir takım farklılıklar, ekonomik farklılıklar, bölgesel farklar vardır. Ama bunu da kaşıyarak kardeşleri birbirine düşürmeye çalışan uluslararası ve iç uzantısı olan güçler de var. Bunu da biliyoruz. O zaman ilk etapta önce bir yani bir birey gibi mesela bir ailenin reisi önce sağlığını, sıhhatini çocuklarına bakabilmek için, çalışabilmek için bu lazım. Önce yaşanabilir Türkiye'nin ortaya konması lazım. Hani bazen bu söylendiğinde biz çok tepki aldık. Yaşanamıyor mu Türkiye'de diye. Arkadaşlar elbette yaşanıyor yani, ama bugün bakın Türkiye'ye gelen, diğer İslam ülkelerinden göç eden Suriyeliler olsun, Afganistanlılar olsun, diğer Somali'den falan gelen Müslüman kardeşlerimize bakın, Türkiye'de konaklamıyor. Yunanistan'a gidiyor. Avrupa'ya gideceğim ben diyor. Niye gidiyor? Yani bugün mesela Avrupa Birliği'nde çalışan yurttaşlar, sık sık gidiyoruz biz. Amerika, dünyanın her yerinde çalışan vatandaşlarımız, Almanya'da daha çok biliyorsunuz 60'lı yıllarda gitti. Orada emin olun ki yani Alman vatandaşı olabilmek için çok büyük şeyler yapıyor. Yani göçmen yasasından faydalanalım. Alman vatandaşı olan, niye Alman vatandaşı olmayı özlüyor onlar? Niye green card talebinde bulunuyor gençlerimiz Amerika vatandaşı olmak için, Kanada vatandaşı olabilmek için? Yani burada şu var. Demek ki orada daha güvenli, daha rahat, daha refah, daha onurlu bir hayat olduğu inancıyla bunu istiyor. Biz ülkemizde bunu yaptığımız zaman, ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan herkes gurur duyacak. Bugün Kürt yurttaşlarımız da gidiyor İsviçre vatandaşı olmak istiyor, şunu olmak istiyor. Neden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamak, yani kışkırtılıyor PKK örgütleri ortaya, terör örgütü hallerinde topluma bir sürü huzursuzluk veriyorlar, barışı bozuyorlar. Bunlar niye yapıyor bunu? Yani mesela bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde zamanda köle olarak satılmış Avrupa veya Anglo-Afrika dedikleri Amerika'da, Afrika'dan gelmiş, bugün 20-25 milyon köle olarak satılmış, İnsan değil, eşya bile kabul edilmemiş insanlar var. Bunlar geldiği zaman göğsünü gerek, ben diyor Amerikan vatandaşıyım. Ya gidiyorsun, ben mesela biz Avrupa'ya falan gidiyoruz. Kırmızı pasaportumuz şimdi yeşil. Bize sormadık soru bırakmıyor polis. Niye geldin diyor, ne zaman gideceğim, paran var mı diyor. Kaç gün kalacaksın Almanya'da? Amerikalı zenci gelince ben diyor Amerikan vatandaşıyım, buyurun diyorlar. Ben diyor Amerikan vatandaşıyım diyor köle. Zamanında köle olarak satılmış adam. Amerikan vatandaşı. Osmanlı döneminde de bir Ermeni yurttaşımız Singapur'a gitti. Ben diyordu Osmanlı vatandaşıyım. Hatta orada Abdurraşit İbrahim'in Uzak Doğu ile ilgili bir seyahatnamesi var. O Tatar Türk'ü şeyin yazar. Orada gidiyor Singapur'da Ermeni yurttaşımız bizim Fahri Osmanlı konsolosluğunu açıyor. İhtiharla böyle. Ben diyor Osmanlı vatandaşıyım diyor. Ha burada yani yaşanabilir Türkiye derken, tüm insanlarımızı tatmin eden, ona izzet veren, uluslararası düzeyde diplomatik koruma sağlayan, şeref sağlayan, refah düzeyi insanların önce oluşması gerekiyor. Sonra büyük Türkiye derken, hani bugün bir takım İslam Birliği konusunda İslam Konferansı örgütü falan bir şeyler kuruldu. Hatta D8 bile çok aktif bir etkinlik sağlayamadı. Niye? Çünkü İslam ülkelerinin, Müslümanların yaşadığı tüm coğrafyanın da kurulmuş, halkı Müslüman tüm ülkede, Türkiye'de dahil, bugün yaşam destek ünitelerimiz dışa bağlı. Dışa bağlı. Yani bugün düşünebiliyor musunuz? Yani en önemli, hayati önemi haiz olan savunma sanayimizin füzeleri, uçaklarının dahi düşman tanımlama kodları ve yazılımları Amerika'ya göre yapılmış. Ve sizin onu sağlayacak kardeş ülkelerin sorumluluğunu alacak bir altyapınız yok. Yarın mesela bugün çok önemli fırsatta Orta Doğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Rusya'da Sovyet Rusya çöktükten sonra biraz bağımsız kaldılar değil mi? Türkiye'de iyi bir şey yaptılar. Bir şeyler beklediler bizden. Ama senin hani büyük Türkiye dediğim, yeniden büyük Türkiye, bu fiziki coğrafi büyüklükten çok yani özgür ağırlık olarak büyük. Kendi teknolojisini üreten, sanayileşmiş ve kardeş ülkelerin sorumluluğunu alabilecek. Kazakistan dedi beraberim. Putin de dedi hayır beraber olmayacaksın. Benim bir sürü menfaatim var burada. Dedi hayır ben Türkiye'ye yaslanacağım. Orada beni koruyacak. Koruyabilir misin? Kazakistan'a saldırdı Rusya Putin. Diyelim ki yeniden Rus çarlığı şimdi kurdu adam bağımsız devletler topluluğu diye. Çünkü sen o sorumluluğu alamadın. Çünkü Türkiye olarak veya başka bir İslam ülkesi olarak teknoloji üreten ve kendi ihtiyaçlarını sağlayabilecek bir altyapıya sahip değilsiniz. Bugün enerjide bağımlısınız, efendim maliyede bağımlısınız. Türkiye'den 50 milyar dolar çıksa şimdi Allah bilir 5 dolar oradalar. Hiç kimse bunun önüne geçemez. İçsel faktörlerle ve kararlarla, politikalarla hiç bunun önüne geçemezsiniz siz. Yani her şey alt üst olur. İnşallah. Sanayide, teknolojide, ulaşımda, iletişimde, her şeyde, enerjide bağımlıyız. Hatta domates çekirdeğinde bağımlıyız yani. Kaldı ki yeniden büyük Türkiye olmalı ki bu D8'lerin ve İslam örgütünün, İslam Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak şu anda değişti. 50 tane, 56 tane ülke, Müslüman ülke buna üye.
bunun aktif olması ve uluslararası yaptırım gücünün olması ve caydırıcılığın olması için en azından bir İslam ülkesinin ve en önemli adayı da Türkiye'dir, sanayileşmesi lazım.
Evet.
Yani kendi ihtiyacını üretmesi. Onun için yeniden büyük Türkiye ortaya atılmıştır. Arkasından da yeni bir dünya dediğimiz, öncelikle İslam ülkelerinin beraberliği, birliği, kültürel birliği, ne bileyim her açıdan birlik, beraberlik içerisinde uluslararası düzeyde onurlu bir yeri almak ve dünyanın yönetiminde söz sahibi olabilmek, belki de Birleşmiş Milletler'i yeniden kurmak, belki de Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi daimi üyeliğine geçebilmek. Yani bugün hiçbir İslam ülkesi Birleşmiş Milletler daimi, Güvenlik Konseyi daimi üyesi değil. Yani Filistin'le ilgili bir karar alınca Amerika veto ediyor, Çin veto ediyor. Türkiye ile PKK ile ilgili alınan karar öteki veto ediyor. Uluslararası hukukun dışına atabiliyor. Sen yoksun orada. Senin aleyhine alınan bir kararı uluslararası düzeyde Birleşmiş Milletler veto etme hakkınız yok. Onların var. Bizim yok. Onun için tabii bunlar son zamanlarda daha çok hissedilir hale gelmiştir. İnşallah ileri bir tarihte kaçınılmazdır. Çünkü başka türlü çaresi, bunun çözümü yoktur. Beraber olmadan başka bir çözüm yoktur. Yani.
Evet, aklın gereği yok.
Mustafa abi, şimdi bunları anlatırken benim aklıma yine değerli rahmetli Erbakan hocamızla ilgili bir anımız gelmişti. Onu da müsaade buyurursanız aktarayım.
Buyurun.
Kendisinin vefatından bir sene evvel Hidiv Kasrı'nda Adnan Oktar hocamız, kendisinin bazı değerli talebeleri ve biz bir araya gelmiştik. Erbakan hocamız bize yaklaşık 4 saatlik falan bir toplantıydı. Osmanlı'nın yıkılış döneminden Refah Yol dönemine kadarki bütün süreci çok veciz bir şekilde anlattı. Ve D8'in kuruluş amacını da orada bize bir kez daha ifade etti. Dedi, biraz evvel zikrettiğiniz İslam Konferansı örgütü gibi teşkilatlar biraz kadük kalıyor. Yani toplantı bazında kalıyor, sonra kalkılıyor. D8'in bunun çekirdek bir sevgi birlikteliği olduğunu,
eyvallah,
ve inşallah da İslam Birliği'ne yol açmasına, hayırlara vesile olması amacıyla böyle bir oluşuma, eyvallah, girildiğini anlattı ki değerli hocamız. Ve ben dedi gittiğim her ülkede şunu gördüm, herkes Türkiye'nin ağzına bakıyor. Bütün alemi İslam Türkiye'nin ağzına bakıyor. İnşallah inkişaf da buradan olacak dedi.
İnşallah.
Nitekim bugün de baktığımızda Mustafa hocam, 2 milyon Suriyeli kardeşimizi burada misafir ediyoruz. Nerede bir sorun olsa ilk planda yetiş Türkiye deniyor. Demek ki biz o Erbakan hocamızın D8 projesi, aslında o bir İslam Birliği projesidir. İnşallah hayata geçirmek herhalde en elzem konu gibi ve bunun, evet, aciliyetli bir, evet, durumu var. Çünkü Erbakan hocamızın vefatından bu yana çok az bir zaman geçmiş olmasına rağmen İslam coğrafyasında akan kanın, belaların ve fitnelerin gitgide artarak geliştiğini görüyoruz.
Bir de,
evet,
Sedat, Erbakan hocamızın şahsiyeti de çok güzel bir örnekti. Yani mesela siyasetle birlikte hem mesela strateji araştırma merkezleri, hem mesela Milli Gençlik Vakfı, hem gazete, hem televizyon, yani
imani bütün çalışmalar.
İmani çalışmalar bütün kültürel ve imani tabanını da oluşturarak o birliği zikrediyordu. Evet, yani eyvallah, sadece siyaseten değil, sivil toplumun da güçlü olacağı bir şekilde zikrediyordu. Bir de kendisi şahsiyetiyle çok güzel bir örnekti. Yani güzel ahlaklıydı. Mesela kendisiyle, evet, aynı fikri ve inancı paylaşmayan insanların da nezaketine, kişiliğine, beyefendiliğine, hitabına da özendiği ve övdüğü bir insandı. Bu yönüyle de, yani kişilik yönüyle de. Çünkü İslam Birliği'ni ve kurduğumuzda bir model olması gerekiyor. Mesela bir kişilik modeli. Batı'nın da, evet, ne kadar güzel Müslüman örneği diyeceği. Şimdi Batı şu anda İslam Birliği'ni engellemeye çalışıyor. Çünkü orada şiddeti görüyor. Birbirini, evet, öldüren Müslümanlar görüyor. Maalesef. Böyle bir birlik olacaksa, şiddet ve radikalizm artacaksa bunu engellemeye çalışıyor tabii. Ama biz işte büyüklerimiz gibi o güzel ahlakı temsil edip onlara güzel örnek de olabilirsek, o zaman o birliğin rahatlar. Yani Batı da rahatlar. Böyle bir birliği, eyvallah, makul yürür. Değil mi?
Tabii şimdi Batı'nın da buna ihtiyacı var. Mesela Batı'da takdir edersiniz ki bir tarihte 1618-48 arasında bir 30 yıl savaşları başladı biliyorsunuz. O neydi?
Protestan.
İşte Katolizmin yoğun baskısı, ruhban sınıfının meşruiyeti tamamen kendisinde araması ve karanlık bir Avrupa baskısı, Engizisyonlar, diğer dinlere inananlara, Müslümanlar, Yahudi hangisi olursa hiç hayat hakkı tanımayan, ateş atıp yakan bir mantığa karşı gerçi Avrupalı aydın baş kaldırdı o zaman. Ve aslında Spinoza olsun, Yahudi olmasına rağmen Kant mesela akılcılıkla ilgili rasyonalizm akımını ortaya koyanlar, rasyonalizmi de Hristiyanlığın yeniden ihyası için koydular. Dediler ki bu Katolizm, Katolik kilisesi, bu Hristiyan dünyası, İslam dünyası, Endülüs bu kadar güzelliklerle, bu kadar kardeşlik, barış, hani o kadar insana insan olarak değer veriliyor ki, yani inancı falan araştırılmıyor. Bu efendim Hristiyandır, Yahudi, dinsizdir, putperestir denmiyor. İnsansa eğer Allah'ın şerefli bir kuludur ve insan olma boyutuyla o iktisap edecek tüm hakları alması gerekiyor. Ve hakları da özgürce yaşaması gerekiyor. İslam dünyası bunu yapmıştı. İşte Endülüs'ten yanan o meşale Avrupa'daki aydınlar uyandırdı. Reform ve Rönesans hareketleri dediğimiz. Bu sefer Katolizme karşı baş kaldıran işte Protestanlık falan gibi bir takım mezhepler ihdas ettiler biliyorsunuz. Ve Avrupa'da bir savaş çıktı. Ama ondan önce Katolik Kilisesi Müslümanlara karşı 1000 yılından itibaren 1071'lerden sonra sürekli yok etme, kutsal toprakları kurtarma adına İslam coğrafyası doğuyu, hatta Ermenileri bile mezhepsel olarak onları biliyorsunuz heretik olarak, yani evet, sapkın kabul ediyorlardı. Onlara da bir çeki düzen verelim diye Türkiye'de yaşayan Ermeni yurttaşlarımız Osmanlı Selçuk döneminde onları da yok etme adına aslında çıkıp bir Haçlı Savaşları sürekli yaptılar. Dünya gözünü açamadı. Yani o Haçlı Savaş dediğimiz onlarca savaş yapıldı. Mesela Kudüs'te, Anadolu'da ve dünyanın değişik Müslüman coğrafyalarından kan aktı. Ama oradaki iç şeylere gelindiğinde kendi arasındaki mezhepsel farklılıklarından 30 savaşları dediğimiz 1618'den 48'e kadar sen ara iç savaşlar oldu. Mezhep savaşları oldu aslında. Yani Protestanlar Katolikler arasında bir savaş oldu. Protestanlar galip geldi. Aslında Kutsal Roma Jermen İmparatorluğu dağıldı, paramparça oldu. Ha bu arada aslında onlar birlik beraberliğini kaybettiği için, birlik beraberlik her halükarda topluluklara, toplumlara güç veren bir unsurdur yani. Ne oldu? Osmanlı dönemi, Osmanlı daha çok gelişti İslam coğrafyası. Çünkü Haçlı Savaşları durmuştu. Ve Osmanlı Viyana'ya kadar gitti o zaman. Ama ondan sonra bugün mesela adına Kültürel İşbirliği, Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin ve öğrenci ve müfredat mübadelesi yaptıkları Desiderius Erasmus projesi, değil mi? Bir papazdı bu. İşte Türklere karşı birleşin, Müslümanlara karşı birleşin ilk Roma Anlaşması'nın Avrupa Birliği'nin temellerini attı. Fikirsel bazda Avrupa birleşti. Ondan sonra biz gerilemeye, Osmanlı falan yıkılmaya ve Hristiyan coğrafyada yeni birliklerin, güçlü birliklerin oluşmasına sebebiyet verdi. Mesela bir Amerika Birleşik Devletleri gibi 50 ülkeyle bir araya gelmiş bir İslam Birliği yok. Güçlü bir birlik yok. Avrupa Birliği'ni kurdular yeni daha. Değil mi? Mesela Avrupa Birliği gibi uluslararası düzeyde söz sahibi olarak birliğimiz yok. Bugün Rusya bile, yani Ortodoksları temsil ettiğini, hamisi olduğunu iddia eden, Osmanlı hep bu sebeple saldıran Rusya'da bile Sovyet Rusya yıkıldıktan sonra bağımsız devletler topluluğu ve Rusya Federasyonu kuruldu. O da önemli bir güç. Bugün adam kimseye sormadan geliyor Suriye'yi bombalıyor. Hazar Denizi'nden füze atıyor bizim üzerimizden. Bir şey diyebiliyor musunuz? Niye? Güç var karşıda çünkü. İslam coğrafyasında böyle bir güç yok. Yani bu gücün hani buna yönelik bir müstekbir bir uluslararası düzeyde pay kapmak, sömürmek adına değil. İslam'ın zaten ruhunda ve bizim kültürümüzde böyle bir sömürü diye bir şey yok. İnsanlar insan olması hesabıyla bir kere temel haklara sahiptir. Müslüman olması falan şart değil. Hatırlayın Hazreti Ömer hani Mısır'da hani bir orada Hristiyan yurttaşın cami yapmak istiyorlar da şeyine, arsasına. Evet. Şikayetçi oluyor. Bak Ömer zamanında Hazreti Ömer halifeye gidiyor. Halife nerede diyorlar? Bahçede çalışıyor. Elinde çapa, orada hurmaların dibini çapalıyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Adam diyor ki şimdi tabii o orada Mısır'da şurada burada tahayyül ettiği Bizans'ta şatafatlı saraylar falan bekliyor. Bekçiler zırhlı önde falan. Dur bakayım falan, mızrakları çekecek falan. Bir adam sen misin diyor Ömer ülmü. Evet benim. İnanamıyor. O gayrimüslim vatandaş Mısır'dan gelen inanamıyor. Veya Medine'de oradan bir yerden, buna benzer çok hadiseler var çünkü. Böyle böyle benim yerimi aldılar diyor. Arsama el koydular. Hemen çıkarıyor. Hatta bir kemik parçasına yazıyor. Hakları verilsin diye. Yüzüyle de mühürünü basıyor, gönderiyor. Oraya bir gidiyor. O orada hep ayağa kalkıyor yöneticiler. Hemen adamdan helallik diliyorlar, veriyorlar ya yani ne istiyorsa. Yani öyle bir kardeşlik şeyiyle, insanlar olan saygıyla İslamiyet, İslam'ın temelinde bu sevgi var zaten. Ve bu sevgide birlik olması gerekiyor. Hocamızın şeyine baktığımız zaman ben çok beraber oldum. İnşallah. Allah rahmet eylesin. Ölümüne ya çok yakın zamana kadar bu televizyon kuruluş vasıtası, programlar, biliyorsun diğer konular, mali konular çok sık sık beraber olduk. Yani ve orada ben şunu şey yaptım. Yani gelenler gidenler çok oluyor. Ya, yani hoca rahmetli 10 gibi aşağı ofise iner evin altında. Ve biz de orada bir çalışma yaptığımız saat 4-4.30'u bulur. 04.30 namazları kılar, sabahı öyle dağılırız. Hoca gider dinler, onda geri iner aşağı. Ajandası olur. Tek tek herkesi kabul eder.
Evet. Işte.
Yani kabul ederken de inanın kim olursa olsun gelen kapıya kadar gider, ceketini ilikler hoca.
Doğru.
İnşallah.
Ceketini ilikler. O kadar nezaket timsalı bir insandı. Onun derdini dinler, konuşur falan, öyle gönder. Ben bunca sohbetlerine de katıldığımız halde şuna hiç rastlamadım. Yani Türkiye'deki farklı mesela hepsine karşı bol ve yetecek sevgisi vardı. Gerek Türkiye'deki İslami cemaatler, tarikat mensupları, vatandaşlarımız olsun. Hatta farklı, çok farklı mezhepten olsun. Hatta gayrimüslim olsun. Evet. Tamamına karşı böyle hoca da böyle yani bizim ders aldığımız yani daha doğrusu insanlara karşı sevgi şeyi, pınarı öyle coşkundu ki hocada ve ben şuna hiç rastlamadım. Yani hiçbir Türkiye'deki bir takım sivil toplum kuruluşları olsun, İslami kuruluşlar, cemaatler olsun, bunlar hiçbirine karşı hocanın ağzından ben hiçbir şekilde bir sevgisiz, bir husumet yansıtan hiçbir cümleye tanık olmamışımdır.
Çok doğru. Evet.
Allah var. Bir de mesela seçim zamanları tüm camiaya, cemaatlere haber sarardı. Adayınız varsa koyalım diye. Yani öyle bir hoş gönül insanıydı. Ve gerçekten Türkiye'de önemli çığır açmıştır. Yani İslam coğrafyasında birlik, beraberliğin, sevginin olması noktasında, barışın sağlanması aslında Türkiye'nin de güçlü bir ülke olarak ortaya çıkarak bunu sağlama sorumluluğu olduğu kanaatiyle hoca daha çok siyaset yapmaya, hani Türkiye'de yönetme makamında olmayı istemiştir ve çok kısa sürelerle iktidarlara, koalisyonlara geldiğinde biliyorsunuz çok kısa sürelere çok şey sığdırmaya çalışmıştır.
Maşallah.
Doğru. Ama ömrünün yarısı da yasakla geçmiştir. Ona da hiçbir zaman şikayetçi olmamıştır. Ya hayatımızda bir süreçtir bu. Hı hı. Yani çıkıp da bile hadi sokağa dökünün, durun dökün dememiştir yani.
Mümkün.
Kesinlikle bizim hayatımızda bu bir nokta gibi bir şeydir. Bu bizim görevimizdir. Biz yolumuza devam edeceğiz demiştir. Aynı minval üzere sevgi dolu, kardeşlik dolu ve onurlu bir Türkiye, onurlu bir İslam coğrafyası, şerefli, izzetli bir coğrafya için kurulmaz. Hatta tüm insanlığın yeni bir dünya dediği, yani sömürüden uzak, müstekbir ve büyüklenmeden, diğer insanları aşağılamadan uzak bir medeniyetin, İslam medeniyeti inşası adına her insanın ihtiyacı olduğu inancıyla inan ömrünün sonuna kadar hastanede ölümüne bir saat kala bile toplantılar yapıyordu orada. Ben zaten 2001'de Başkanlık Divanı üyesiydim. Genel muhasibiydim partinin. Sürekli zaten bir araya gelme şeyimiz vardı. Son anına kadar bunu yaptı ve kalkamıyordu hastanede yoğun bakımda. Namazını ihmal etmedi. Buna
evet,
tanık
inşallah,
oldu.
Maşallah.
Bir kiremidi vardı. Kiremit tuğla. Ondan teyemmüm ediyordu. Namazını kılıyordu.
İnşallah.
Yani son maşallah. Şeye kadar. Öyle bir şahsiyet. Allah rahmet eylesin. Bizler de işte ondan aldığımız ışıkla tabii ki temel önderimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz tabii. O da onun yolundaydı. O ne yapmışsa biz de insanlar için onu yapalım şeyiyle çalışmak durumundayız. Bu yani fahri bir şey değil. Bir siyaset demokrasi oyunu değil. Yani bir kazanım, bir statü kazanma meselesi de bu demin başında Ali İmran'da da Rabbimizin buyurduğu gibi Peygamber Efendimiz'in buyurduğu bir kardeşliğin tesisi, sevginin tesisi, evet. Birbirini sevme noktasında emredilen o çok önemli, insanlık için değerli umdeleri tekrar hayata geçirme adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun hepimizin.
Allah razı olsun Mustafa evet. Abi. Allah Necmettin Erbakan hocamızdan da gani gani inşallah razı olsun. Gani gani rahmet eylesin.
Amin.
O zaman hazır Erbakan hocamızı yad etmişken onunla ilgili A9 ekranlarına hazırladığımız güzel kısa bir filmle de programımızı dilerseniz burada noktalayalım. Bizleri ağırladınız, stüdyonuzda vakit ayırdınız. Tekrar çok teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz.
Allah İnşallah.
İnşallah görüşmeye devam eder.
O zaman Erbakan hocamızla ilgili programımızı izleyelim ve programımızı noktalayalım inşallah.
Evet. Evet. Sevgi Dili programımızın sonuna geldik. Sayın Mustafa Geçer'le birlikteydik. Haftaya yeni bir konuğumuzla görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.
Türk İslam alemine yaptığı büyük hizmetlerle tarihe geçmiş mücahit insan, merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın hayatı. 1. bölüm. Türkiye siyasi tarihine damgasını vuran Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Sinop Kadı Vekili Mehmet Sabri ile Kamer Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Necmettin Erbakan hocamız anne tarafından seyittir. İlk öğrenimine Kayseri'de başladı. İstanbul Erkek Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Çok küçük yaşlarda namaza ve oruca başlayan Sayın Necmettin Erbakan hocamız daha sonraları İstanbul Fatih'teki İskender Paşa Camii imamı, büyük İslam alimi Mehmet Zahid Kotku Hazretleri gibi devrin önemli ilim ve irfan ehlinden istifade etti. Manevi olgunlaşma sürecinde bu büyük zatların terbiyesinde yetişti. Erbakan hocamız üniversite öğrenimine 2. sınıftan başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden 1948 yılında birincilikle mezun oldu. Aynı yıl aynı yerde asistan oldu. Üniversite yıllarında okuldaki öğrencilerin namaz kılmaları için mescit açılması konusunda büyük gayret gösterdi ve açılan mescitte hem ibadetlerini yaptı hem de ilmi ve dini sohbetler başlatarak manevi bir halka oluşturdu. Erbakan hocamız İslam'a hizmetle ilgili şu sözleri dile getirmiştir. Kendimizi kurtarmak yetmez. Bir Müslüman olarak bütün insanlığı kurtarmakla mükellefiz. Huzur, barış, refah ve adalet dolu bir saadet dünyasını kurmakla yükümlüyüz. Üniversite tarafından 1951'de gönderildiği Almanya'da üniversitelerde çeşitli araştırmalar yaptı. 27 yaşında 1954'te İTÜ'de doçent oldu. Yaptığı araştırmalar Alman ilim çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. O tarihte Almanya'nın en büyük motor fabrikası olan Deutz firmasına davet edildi. Burada Leopard tanklarını geliştirme çalışmasında araştırma baş mühendisi olarak görev aldı. Bu görevinde de üstün başarı gösteren merhum Necmettin Erbakan'a Alman yetkililer maaşını artırma teklifinde bulundular. Ancak o bu teklifi reddedip milli sanayiyi başlatmak için Türkiye'ye dönmeyi tercih etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman üniversitelerinde ilk Türk bilim adamı olan Sayın Necmettin Erbakan 1956-1963 arasında Türkiye'de ilk yerli motoru üretecek olan Gümüş Motoru kurdu ve motor üretimini gerçekleştirdi. 1965'te profesör unvanı aldı. 1967 yılında başlattığı Milli Görüş Hareketi'ni merhum Erbakan hocamız şu sözlerle tarif etmektedir. Milli görüş demek, bizim milletimizin kendi görüşü demektir. Sultan Fatih'in İstanbul'u fethederken kalbindeki inanç neyse, milli görüş odur. Bizim milletimiz 1000 yıl milli görüşle dünyaya hakim oldu. Bugün de bütün dertlerimizin ilacı milli görüş dedik.
Milli görüş demek hakkı, yani haklılığı üstün tutan kaba kuvveti değil, hakkı ve haklılığı üstün tutan zihniyet demek.
Siyasi hayatına 1969 yılında Konya'dan bağımsız aday olarak başlayan Sayın Necmettin Erbakan, iki milletvekili seçtirecek oy alarak milletvekili seçildi. 1970 yılında Milli Nizam Partisi'ni kurdu. Ancak parti kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. 11 Ekim 1973 tarihinde Milli Nizam Partisi kadrosuyla Milli Selamet Partisi'ni kurdu. 1974-1978 döneminde 3 ayrı koalisyon hükümetinde başbakan yardımcılığı yaptı. 1973 seçimlerinde Milli Selamet Partisi 48 milletvekili çıkardı. Bu dönemde başbakan vekili olan Sayın Necmettin Erbakan hocamız Kıbrıs Harekatı'nın yapılmasını savundu. Harekattan sonra ise adanın tamamının ele geçirilmesini savundu.
Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları bana dediler ki bakınız durum fevkalade acildir. Samson gelmiş adaya çıkmıştır. Şu anda Makaryas'ın kuvvetleri de mücadele ediyor. Bu görüşmeler yapıldığı zaman ben başbakan vekili miyim? Öyleyse hazır olun ve yürüyün dedim kendilerine. Ne düşünüyorum? Sayın Ecevit zaten gemiye bininceye kadar Londra'dan dönecek. Döndüğü için onu da ne yapıp ikna edeceğiz ve mutlaka bu görev ifa edilecek.
Genelkurmay Başkanı rahmetli Semih Sancar'a şu teklifte bulundu. Çıkartma önümüzdeki cuma günü sabahı başlasın. Nasıl olsa İngilizler taleplerimizi reddedecekler. Biz beyhude vakit kaybetmeyelim, cuma sabahı mübarek sabahtır. Genelkurmay Başkanı rahmetli Semih Sancar da Sayın Erbakan hocamıza şu şekilde cevap verdi. Allah sizden razı olsun. Bu günleri de Allah bize gösterdi. ...12 Eylül'de bir süre İzmir Uzunada'da gözaltında tutuldu. 15 Ekim 1980'de 21 MSP yöneticisiyle birlikte tutuklandı. 24 Temmuz 1981'de serbest bırakıldı ve beraat etti. 19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisi'ne daha sonra genel başkan seçildi. 1991 seçimlerinde Konya'dan milletvekili oldu. Refah Partisi 1995 seçimlerinde 158 milletvekiliyle birinci parti oldu. DYP-ANAP koalisyonu başarısız olunca DYP ile kurduğu Refah Yol Hükümeti'nde 28 Haziran 1996'da başbakan olarak göreve başladı. Türk İslam alemine yaptığı büyük hizmetlerle tarihe geçmiş mücahit insan merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan 2. bölüm. Tüm hayatını İslam ahlakının yayılması, Türk İslam Birliği'nin kurulması ve Müslümanların birlik olmaları için büyük bir fikri mücadeleyle geçiren kıymetli dava insanı merhum Necmettin Erbakan hocamızın kurduğu Refah Partisi 1995 seçimlerinde 158 milletvekiliyle birinci parti oldu.
Haykırıyorum, zaferin alanlarındır ve zafer yakındır. Refah gelecek, yüzler gülecek. Son sözüm şudur. Herkes bilsin ki Allah nurunu tamamlayacak.
Sayın Necmettin Erbakan, DYP ile kurduğu Refah Yol Hükümeti'nde 28 Haziran 1996'da başbakan olarak göreve başladı. Onun amacı başta Türkiye olmak üzere tüm dünyayı kaplayan adil bir düzenin kurulması ve tüm insanların barış, huzur, bereket dolu bir hayat sürmeleriydi. Sayın Necmettin Erbakan hocamızın liderliğini yaptığı adil düzenin temel ilkeleri şunlardır.
Savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, sömürü değil samimi işbirliği, üstün görme değil eşitlik, baskı ve tahakküm değil, insan hakları ve demokrasi.
Merhum Erbakan hocamız, Türk ekonomisini 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde düzeltti. Türkiye'yi ekonomik krizlerden kurtardı. Milli kaynaklardan devlete 30 milyar doların üzerinde kaynak sağladı. Yaptığı çeşitli reformlar arasında Müslüman ülkelerden 8 tanesini Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye'yi bir araya getiren D8 oluşumu vardır. Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Türk İslam Birliği'nin oluşması için hayatı boyunca hiç yılmadan çalıştı. Konuşmalarında bu birliği kurmanın ne kadar önemli ve aciliyetli olduğunu her zaman vurguladı.
Kimse İslam aleminin dağınıklığından dolayı İslam Birliği kurulmayacak zannetmesin. Bu iş Türkiye'nin davranışına bağlı. Bak gene tarihi bir söz söylüyor. Hepimiz bu milletin evladıyız. İslam Birliği kurulacak. Biz bunu burada söylüyoruz ve ilan ediyoruz. İçinizde bir taneniz bu gerçeğe ters düşerseniz yarın İslam Birliği kurulduğu zaman mahkum olacaksınız.
D8 onun için Türk İslam Birliği'nin bir ön aşamasıydı. Bu konuyla ilgili sözlerinden bazıları şu şekildedir. İlmi tespitler ve tarihi gerçekler insanlığın kurtuluşu için tek çarenin İslam dini olduğunu gösteriyor. Tek millet olan ırkçı emperyalizme karşı İslam ümmeti birlik olmalıdır. Müslümanlıkta birlik vardır. Biz değil Türkiye'yi bölmeyi, İslam birliğini kurmaktan söz ediyoruz. Manevi huzur olmadan maddi huzuru bulmak mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sadece İslam alemi için değil, bütün insanlık için bir kurtuluş müjdesidir. Adaletle yönetilen barış ve huzur dolu bir dünya ancak onun getirdiği ilahi prensipler üzerine inşa edilebilir. Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız konuşmalarında Darwinizm ve materyalizm tehlikesinin de üzerinde durmuş, dünya üzerindeki zulmün, savaşların ve adaletsizliğin en önemli dayanağının bu tehlikeli felsefeler olduğunu vurgulamıştır. Totaliter rejimlerdeki tüm baskılar materyalizmin ve Darwinizm felsefesinin bir sonucudur. Bu yüzdendir ki bütün totaliter rejimlerde diktatörler hep bu yanlış zihniyetin etkisi altında kalmış, bu zihniyetin egemen olması için gayret göstermiş, materyalizme saparak maneviyatı yok etmeye çalışmıştır. Ama bu asrın sonunda meydana gelen ilmi gelişmeler, Darwinizm ve materyalizmin artık geçerli olamayacağını ortaya koyarken, diğer yandan insanlığın yaşadığı zulümler esasen temeli düşmanlık ve savaş olan materyalizmin itibarını ortadan kaldırmış, temeli şefkat, sevgi, kardeşlik, huzur ve kısaca barış olan maneviyatçılığı ön plana çıkarmıştır. Merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız 2001 yılında Recai Kutan başkanlığındaki Saadet Partisi'ni kurdu. 17 Ekim 2010'da tekrar kendi kurduğu Saadet Partisi'nin genel başkanlığına geldi. Mücahit Necmettin Erbakan hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah.